أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 347. حديث ثلاث مهلكات وثلاث منجيات فَالسَّلَاسُ الْمُهْلِكَاتِ شُحٌ مُطَاعٌ وَهَوَاً مُتَّبَعٌ لِعِجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَالسَّلَاسُ الْمُنْجِيَاتِ خَشْيَةُ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَى. Üç şey yıkıma sürükler. Üç şey de kurtuluş çaresidir. Verilmesi gerekenleri verdirmeyen cimrilik, peşinden koşturup sürükleyen arzu, heva ve heves ya da bir başka ifadeyle kaprisler. Bir de kişinin kendini beğenmesi. Bunlar helak ve yıkıma sürükleyen üç şeydir. Kurtarıcı olan üç şey de şunlardır. Gizli yerde de, açık yerde de haşyet, yani Allah'ı öfkelendirmekten korkmak. Bir başka ifadeyle, ona saygıda kusur etmemek. Fakirlikte ve zenginlikte tutumlu davranıp, orta yolu tutmak. Öfkeli anda da, sevinçli anda da, adaletli davranmak. Zaman zaman böyle bir anlatım görürüz. Şerefli sözlerinde sallallahu aleyhi ve sellemin, üç şey var ki, ya da yedi kişi, ya da yedi şey, ya da beş şey gibi maddelenir bazen hayatın temel kuralları. Burada da helake sebep olan üç şey yanında kurtuluş çaresi üç şey arka arkaya zikredilmiş. Yani o Rahman ve Rahim'in peygamberi, Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hem de kendisi rahmeten lil alemin olunca, zaten varlık sebebi bu olunca, bizi Allah'ın rahmetinden uzaklaştırmasın, rahmet kaybedilmesin, rahmete ulaştırılsın, kavuşturulsun ama azap ve gazaptan kurtulma nedeni, vesilesi, fırsatı olsun diye bize o durumları ayan beyan kılıyor. Yeniden dinliyoruz. Aslında bir defa değil, binlerce defa dinlemek zorunda olduğumuz gerçekler. Çünkü biz bu sözlerle düzenlenmesi gereken hayatı her zaman yaşıyoruz. Her gün yaşıyoruz. İşte o yaşadığımız hayatın düzenleyici kuralları Aleyhissalatü Vesselam'dan dinliyoruz. Üç şey vardır ki, onlar insanı helake sürükler, yıkım nedenidir. Üç şey de vardır ki, kurtuluş çaresidir, kurtuluşa sebep olur. Helak ve necat. Hep sanki ayağımızın altında, neredeyse ortada bıçak sırtı bir manzara, ya o tarafa ya bu tarafa kayma ihtimaliyle yaşadığımızı unutmadınız değil mi? Baktınız, hafif kayıvermişsiniz, helake doğru gidiyorsunuz, pişman oldunuz, vazgeçtiniz, necattan yanasınız. Tam necatı seçmiştiniz, devam ediyordunuz, bir gurur, bir kibir, bir aldanma, neredeyse helak olacaktınız. İkisi yan yana, uç uca, hemen birbirine komşu, yani o onsuz, o onsuz düşünülemez iki gerçek. İşte helak sebebi üç olay. Üç özellik, üç sıfat, üç durum, üç konum, bunlar kişiyi helake sürükler. Şuhun muta. Yani öyle bir cimrilik ki, sen peşi sıra gidiyorsun. Bir cimrilik ki, verilmesi gerekenleri bildiğin halde, o duygu sana engel oluyor. Bir cimrilik ki, senden çıkması gerekenlere engel oluyor. Bir cimrilik ki, sen onun esiri olmuşsun. İşte bu, seni helake sürükler. Mesela, bir kişi, bir günlük zamanından, onsuz olmaz biçimde Allah'a mutlak manada ibadet için acıracağı zamanlar olacaktı değil mi? Yani namaz için. Allah'ı Rab ve İlah olarak gündemde tutmak için. Allah'ın sözlerini, o kelamını gönderdiği okunsun diye gönderdiği kitabını okumak için, peygamberinin sözlerini gündemde tutmak için zaman ayırmak zorundaydı değil mi? Sadece ona mı? Hayır, ama mesela tam tersine uyku için, uyuyabilmek için, bedenini dinlendirebilmek için de zaman ayıracaktı. Çünkü aleyhissalatü vesselam diyordu ki, nefsüke metiyetük. Şu senin varlığın, şu senin bedenin, cirmin, cüssen, şu vücudun var ya, o senin binitindir. Sen ona binip kulluğa gidecek, sen onunla kulluk yapacaksın, ona göre dikkat et. Onun için su içmek zorundaysan içeceksin. Yiyeceğin onu ayakta tutacak kadar yiyeceksin, dinlendireceğin kadar dinlendireceksin ya, yani zaman ayıracaksın. Başka? Başka harcamaların olacaktı. Kendine, ailene, çoluk çocuğuna, eşine, hanımına, karına, kocana sen zaman ve imkan verecektin. Fırsatları beraber kullanacaktınız. Allah'a kullukta beraberliğiniz olacaktı değil mi? Komşularına, akrabalarına gidip gelmek zorunda, ziyaret etmek zorundaydın. Bunu biliyordun değil mi? Peki bir his kapladı içini. Kendi kendine yeterlilik. Kimseye ihtiyacın olmadığını zannettin. Neredeyse bir başına hayat yaşamak seni galiba dünyanın en mutlu insanı edecekti, öyle farz ettin. Yani cimrilik kapladı, bütün damarlarını doldurdu, bütün benliğini sardı ve sen senin olan hiçbir şeyi başkalarıyla paylaşmadın öyle mi? Ve içinden gelen bu duyguların esiri oldun, ona itaatle mükellef olduğunu kabul ettin. Dikkat et, bu seni helake sürükler. Cimrilik. Beraber aynı ortamda yaşayan arkadaşlardan birinden söz ediyorlar. Hayatı boyunca daha hiç kimsenin dolmuş parasını verememiş. Ay! Ne kadar korkunç. Ya da bir başkası, parayı vermeye teşebbüs edermiş ama cebinden, cüzdanının içinden paraların kesesini ve kasasını çıkarıncaya kadar yanındakiler çoktan verirmiş onun parasını. Ya da arkadaşlarına yemek ikramından geç ama bir simit ikramına, bir çay ikramına bile canı gidermiş kimilerinin. Hani mümkün olsa yemeden yaşayabilse, sadece koklasa, kendisi için idare etse, öyle adamlar varmış piyasada, cimriler. Hatta siz belki bu konuda şöyle biraz zevk sahibiyseniz, bunların toplandığı kitapları da bulur ve bilir ve okursunuz. Dünyada ne cimriler yaşamış. Ama zannederim galiba cimriliğin doruk noktada örneği, kişinin harcasaydı cennete gideceği konuda yapacağı cimriliktir. Yani o harcamayı yapıverseydi, o fedakarlığı yapıverseydi, cehennemden kurtulacağı ve cennete gideceği bir ortamda yaptığı cimrilik, işte bu en kötüsü, onu helake sürükleyen cimrilik de budur sanırım. Kafasından geçirebilir, bir an düşünebilir, yani öyledir diye isteyebilir. Canı gidecekmiş gibi vermekten korkabilir ama imanı galip gelir de her şeye rağmen verirse, evet Ebu Bekir Efendimiz gibi radıyallahu anh malının tümünü veremeyebilir, Ömer Efendimiz gibi malının yarısını veremeyebilir radıyallahu anh gibi, ama yine de verirse, verebildiğince verir, biraz ama verirse, o yine cimrilikten kendisini kurtarmış olur. Lakin tam vereceği noktada, hem ki verince cennet kazanacağı noktada onu kaybederse, helakten başka nedir onun beklediği? 2. Veheven müttaba. İttiba edilen, peşi sıra gidilen, peşinden koşuşturup durulan, bizi peşinde sürükleyen heva ve hevesler, arzular, kaprisler. Yani İslam'ın istediklerini biz isteyince, o benim istediğim değil, İslam bana iste dediği için benim istemek zorunda olduğum görevlerim, kulluk birimlerimdir onlar. Ama öyle değil, ben kendimce, kendime göre, kafama göre takılarak, ben bana göre beyan ederek, belirleyerek, Ben onun peşi sıra koşuyorsam, işte onlar hevadır, hevestir. Boştur, beni havalandıran şeylerdir. Onlar kapristir. Ben onların eğer peşi sıra koşuyorsam, onlara ittiba ediyorsam, onlara uyuyor, onların çizdiği yolda yürüyorsam, işte bu beni helake sürükler. Var mı sizde de? Bilmem ki. Herkes kendini düşünse daha rahat etmez mi dersiniz? Mesela, oğlun ve kızın mı vardı? Onların nereye gitmesi konusunda, onların nerede olması konusunda karar alırken sen kime uyuyordun? Neydi senin peşi sıra gittiğin, o asıl doğru dediğin, olsun dediğin karar merci bildiğin şey neydi? Allah kitabında, Resulü sünnetinde öyle mi söylemişti? Sahabelerin hayatından öğrendiğin kadarıyla, hani hidayet üzere peygamberden sonra gelmiş, hak nedir, batıl nedir fark eden, rüştüne ermiş, raşit olan insanların kararlarına uyduğun için mi öyle karar almıştın? Evin konusunda, kendin konusunda, yani kısaca hayatın ekonomik veya sosyal bölümünde, siyasal yapı ve yapılanmasında, heva ve heveslerin mi kararına etkin ve egemendi? Neydi sen kimin peşinde koşuyordun? Aman onsuz olmaz dediklerin. Hatta hatırlar mısın eziyet etmiştin evdekilere, yanındakilere. Bu ne biçim yemek demiştin ya da eziyet etmiştin sana onu yemeğe getirenlere. Paranla yiyordun, hizmet bekliyordun, hürmet bekliyordun. Fakat farklı olmasını bekliyordun. Acaba öyle demeye yetkin var mıydı? Kölendi senin belki, evet cariyendi sana onu hazırlayan, öyle görüyordun belki karşındaki insanı ama, söyle Allah için, acaba sen de Allah'ın kulu kölesi olmalıydın, Allah'a neler yapıyordun, ne yapmalıydın, yoksa günde 70 defa yanlış yaptığın için 100 defa istiğfar etmek zorunda mıydın? Ve heven müttaba, peşi sıra gidilen heva ve heves, insanın Kur'an'a dayanmayan, İslam'a dayanmayan, vahiyden kaynaklanmayan istekleri, arzuları, işte onun peşi sıra giderse insanlar, onlar da helak olurlar. Bir de üçüncüsü, ve i'câbul mer'i bi nefsihi, ve kişinin kendisini beğenmesi. Eskilerin tabiriyle ucup denilen bir hastalık. Ben derdi adam başka bir şey demezse, öyle ya, elbette ben diyecek kişi, sen mi desin? Ama söz galiba olduğu yerde bulandı, karıştı ve bir karmaşa oluştu. Yani insan ne zaman ben diyecek, ne zaman sen diyecek karıştırırsa ve kendini beğenerek böyle yaparsa, işte o zaman helak söz konusudur. Evet, suç mu? Suçlu ben. Görev mi? Görevli ben. İyi bir Müslüman olması gereken, Müslümanların ilk olması gereken mi? Hiç kimseyi beklemeden ben. Şehadette önce ben, kanaatta önce ben, iman, İslam ve ihsanda evet önce ben, ama ben önde olmalıyım. Kur'an önce ben, sünnet önce ben demeliyim. Yanlışları çok olan mı önce ben, günahını en çok bildiğim insan. Söyleyin vallahi ben, billahi ben, tallahi ben değil mi? Size ne başkasının günahından? Ama tanımalı değil miyim ben onun günahkar olup olmadığını, kendime örnek edinecektim mi diyorsun? Olur mu öyle şey? Sen günahı olmayan örnek edilecek bir insanı kaybettiğinde piyasada böyle birini mi aramaya başladın? Hani aleyhissalatü vesselamı Allah-u Zülcelal üsve-i hasene olarak sana, yani bana, bize göndermişti ya örnek olarak. Biz onu örnek alacaktık. Ben beni neden beğenecekmişim? Yaptığım yanlışları mı? Efendim herkesin aklı kendisine güzel gelirmiş, aklını beğenmeyen çatlar patlarmış. Doğru, ama işte sen o güzel aklınla, o en güzel aklınla, aman dahası olmaz aklınla, hakka teslimiyeti bulmazsan güzel değilmiş aklın. Sen orada beğen kendini, işte o zaman güzel olur. De ki elhamdülillah, ben bana gönderilenleri kabul etmede kullanacağım bir akıl sahibiymişim. Ben vahiyle çatışan istek ve arzularımı terk etmeye, aklımla, imanımla, İslam'ımla yola çıkmışım. Ben aklımı iman ve İslam'a kul köle etmişim. İşte ondan dolayı ben bu aklı, yani vahye teslim, Kur'an'a tabi aklı seviyorum diyeceksen, elbette sevmelisin, mübarek olsun. Ama değilse, sen seni neden beğeneceksin Allah aşkına? Söyle, hangi konuda senden daha iyisi yok? O zaman sen seni beğenmen gerekmiyor. Kaldı ki nice kendisini beğenen insanlar bilirsiniz. Ama onlar da kendisinden daha beğenilecek birilerini bilirler ve onlar karşısında erirler, küçülürler, şahsiyetlerini bitirirler. Olmaz öyle şey. İyisi şöyle yapalım. Ben beni kul olmak, daha iyi kul olmak, Allah'ın kulu kölesi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmak konusunda kendimi arz eden bir kul bileyim. İşte benim beğeneceğim sadece bu olsun. Evet, şerefle, alnım açık diyeyim ki ben beni seviyorum. Çünkü ben müminim. Ben iman sahibiyim. Elhamdülillah diyeyim. Ama onun ötesinde söyleyin. Kıldığınız namazları mı çok beğendiniz? Peygamberinkinden daha güzel diye değil herhalde. Sahabeninkine benzer diye mi? Ciddi misiniz? Peki infakta yarıştınız öyle mi? Kiminle? Çevrenizdekilerle. Aman Allah aşkına ne kadar güzel. Peki kiminle yarışmadınız? Dursun değil mi? Onlarla yarışamazdınız zaten. Ama neden? Sen yarış yine onları daha iyi bil. Kendini beğenme. Öyle gurura kibire kapılırsın. Yani çünkü sen bilirsin tarihte iki suç karşısında iki tavır vardı. Şeytan, haline gelen iblis, hayır dedi, evet bir suç işledim ama bunda suç senin ya Rabbi, beni Adem diye biriyle imtihan etmeseydin, onu karşıma çıkarmasaydın, ona secde emretmeseydin ben bu duruma düşmezdim, dolayısıyla sen suçlusun diyordu. Kendini beğeniyordu. Ben ha diyordu, ben ona secde edeceğim, olur mu öyle şey? Çünkü olur mu, sen yanıldın galiba diyesi geliyordu sanki iblisin, ki böylece şeytanlaşmıştı zaten. Ben ondan daha hayırlıyım, ben daha üstünüm, ben ona ne diye secde edecekmişim? O öyle diye dursun, Allah'ın lanetine layık, rahmetten uzak, düştükçe düşsün. Ama Adem ile Havva anamız babamız da diyordu ki, ya Rab yazık ettik kendimize, zulmettik kendimize, hata ettik, isyan ettik ya Rabbi. Öyle olunca eğer sen bize merhamet etmez, rahmetin bize ulaşmazsa biz mahvolduk, perişan olduk, affet bizi, mağfiret et, merhamet et ya Rabbi diyorlardı. Evet, kişiyi helake sürükleyen üç şey, verilmesi gerekenleri verdirmeyen cimrilik, peşinden koşturup sürükleyen arzular, heva ve hevesler ve kaprisler, bir de kişinin kendini beğenmesi. İnsanı kurtaran üç şeye gelince, kurtarıcı olanlar, necata vesile olanlara gelince, onlar da bir, haşyetullah fissirri vel alaniye, gerek bir başına, gerek başkalarıyla, gerek kimsenin görmediği, kimsenin duymadığı, kimsenin bilmediği bir ortamda, gerek herkesin gözü önünde, gerek sırrı bir durum, gerek aleni bir durumda, ne olursa olsun gizli yerde, açık yerde, haşyet, Allah'a karşı gelmekten korkmak, Allah'ı öfkelendirmekten korkmak, Allah'ı memnun edememekten korkmak, Allah'ın rızasını bulamamaktan korkmak, haşyet sahibi olmak, işte bu adamı kurtarır. Bir günah karşısındasınız. Amcanızın kızını çok seviyordunuz. Defalarca sizin olması için her çareye başvurmuştunuz. Namus ve iffet sembolü kesilmişti. Hep karşı gelmişti. Ama hayat bu, imtihan bu belli olmazmış. Nasıl da ağınıza düştü. Nasıl da pençenize yakalandı. Korkunç bir kuraklık ortamında çaresiz kalmıştı. Kendisi ölebilirdi fakat çocuğunun ölmesine göz göre göre henüz razı olamayacağını zannetmiş, ne yapsam demiş, yine sana gelmişti, sen de bir şartla demiştin. Evet diyesi vardı, ama diyemiyordu, her şeye rağmen imanı galip gelmiş ve sonunda Allah'tan kork, Allah'ın mührünü bozma deyivermişti. Ve sen, Allah'a haşyetten, Allah'a karşı gelme korkusundan, Allah'ı memnun edememe ya da gazabını çekme derdinden başka hiçbir sıkıntının olmadığı bir ortamda, tamam demiştin ya Rabbi affet, al demiştin ona her istediğini, hayır seni istemiyorum, ben Allah'ın rızasını istiyorum diyebilmiştin. İşte bu seni kurtarır. Hani mağarada üç kişiden birini böyle kurtarmıştı değil mi Allah? Dünyada kurtaran Allah ahirette kurtarmaz mı? Elbette kurtarır. Hiç kimsenin olmadığı bir yerde, seni gören Allah'tan başka kimse yok biliyorsun. Tenhada, yani senden haberdar olan hiçbir kul yok bilebildiğin, melekler hariç, cinler de vardır belki çevrende. Olsun, haşyetten gözlerin yaş dolmuşsa, ağlamışsan, hani öyle diyordu değil mi? Yedi sınıf varmış. Allah'ın gölgesinden gölge olmayan bir günde Allah onları gölgelendirecekmiş ya, onlardan biri de buydu değil mi? İşte öyle. Haşyet, fissirri vel alaniye. İkincisi, vel kastu fil fakri vel gina. Zenginsin ya da fakir. Ne fark eder? Fakirlikte ve zenginlikte tutumlu davranacaksın. Yani ben fakirim, zaten kaç gündür bulamamışım, bulduysam har vurur, harman savurur, icabına bakar dilediğim gibi. Hayır efendim, buna yetkin yok ki. Kaç gündür bulamaman şekliyle seni imtihan eden Allah, şimdi vererek imtihan edendir. Ben yıllarca fakru zaruret içinde ne çekmişim demeye ne yetkin var? Allah senin öylece cennetin istiyordu da ondan, farkında değil misin? Yoksa istemiyor musun? Hani vererek imtihan edince cennete gideceğin garanti olsa da, ya Rabbi hem bana ver hem de cennet ver demeye yetkin olsa, öyle mi Allah seni nasıl imtihan edeceğini sana mı sorsaydı? Haşa, ama diyelim sorsa ne demen gerekir? Ya Rabbi beni bana bırakma, ben bugünümün hayrını bilmem ki yarını bilsem. Öyleyse fakirlikte de zenginlikte de dengeli davranmayı bilelim. Ama maalesef şöyle bir baksa insanlar, 20 yıl, 10 yıl, 5 yıl, 3 yıl ve 1 yıl öncesine hep daha lüks, hep daha israfa doğru koşmadılar mı? Nedir dertleri insanların, ne yapmak istiyorlar? Nedir dertleri insanların, nereye doğru gidiyorlar? Yani dünyayı kucaklasalar doymayacaklarını bilmiyorlar mı? Efendim dengeli davranmak, acaba ölçüsü ne diye soranlar olur bazen. Benim iki cevabım var. Birisi, tam yerli yerince bence, benim cevabım değil, cevabı vahiyden alasın diye Kur'an'a ve sünnete gönderdiğim bir model. Öyle mi? Acaba hayat standardımızın şöyle çıtasını tespit etmek manasına nerede dursak diye bir endişeniz mi var? Kolayı var. Hemen, ya Rabbi bu çıtayı nasıl tespit edecektim diye baştan sona en az 3 gün ama en fazla 10 günde bir meal okuyacaksınız. Geriye kalan aya tamamlayacak kadar günde de 10 bin hadis okudunuz mu? Allah ve Resulü size o seviyeyi belirleyecekler, çizgiyi ayarlayacaklar elbette. Öyleyse o güzel cevap yanında, ama ben anladığım kadarıyla belki hayatında çok az olan, Kur'an'a ve sünnete rağmen değil ama onun önüne geçmek biçiminde anlaşılmasın. Yani o dediğimin Türkçesini söyleyeyim size. Şöyle kendi seviyenizi tespit edin Kur'an'a, sünnete göre. Siz ondan bir aşağısını hedefleyin, bir yukarıya çıkarsınız zaten. Ama bir yukarıyı hedeflerseniz, uçtuğunuzu fark edersiniz. Dikkat edin, Allah korusun. Ve üçüncüsü, vel adlu fil gadabi ve rıda. Öfkeli anda da, sevinçli durumlarda da hep adaletli davranmak, hep dengeli davranmak. Hatta mesela Kur'an-ı Kerim diyor ki, onlar size kötülük yapmış, sizi yerinizden yurdunuzdan etmiş olabilirler ama siz karar makamındaysanız onlara öfkeli davranmanız, içinizde sizi kaplayan bir sızının sizin hayatınıza hakim bir pozisyonda olması sizin adaletten ayrılmanızı meşrulaştırmayacaktır. Ne dersiniz? Adaletli davranmak. Yani babanız ölmüştü, siz de o küçük kardeşleriniz dahil, ablalarınız ve kız kardeşlerinize kadar, hepsinin sosyal ve ekonomik hayatta tek mercisiniz. Abi diyorlar da başka bir şey demiyorlar. Siz biliyorsunuz hep. Size göre ayarlanıyor. Dolayısıyla kendiniz babanızın malından bir kuruş almadan, yani kendinizi yok kabul ederek, babanızın öyle bir oğlu yokmuş gibi hesaplayarak mirası kardeşleriniz arasında, hani hayatı siz daha iyi biliyorsunuz ya, bugün için ablanıza biraz şöyle fazla, küçük erkek kardeşinize ondan belki biraz az ama daha küçüklere biraz daha fazla vererek pay ettiniz, öyle mi? Adil oldunuz mu? Ama siz ne mazeretlerle öyle yaptığınızı 1,5 saat briefing verip anlatabilirsiniz belki. Olur mu? Ama Allah daha iyi bilmez mi kimin kimine daha yakın olduğunu? Öyle olsaydı babanızı öldürmez, o çocuklar büyüdükten sonra ölümünü ister. Veya sizi babanızdan önce öldürürdü belki de. Size ne? Mal ve mülk Allah'ın ve insanlar da Allah'ındır. Kimin kime yakın olduğunu o daha iyi bilir. Dolayısıyla Allah'ın dediği, Resul'ün öğretisine göre hareket ederseniz o zaman adil olursunuz. Tıpkı üştünüz biçtiniz, düşündünüz taşındınız, sabah dinç ve genç bir durumda namaz kılarken 2 rekatı az buldunuz ve onu 12'ye çıkardınız farz olarak. Ama yaz günlerinde çaresiz yatsı namazını bir 4 sünneti var mı yok mu tartışarak zaten atmıştınız. 2. 4 farzı yazın diye azaltma ihtiyacı hissettiniz. Hatta 3 günde bir kılsak yeter mi dediniz. Belki haftada bir olsa, hani tatil gününüz vardı ya. Sonraki sünneti şimdilik izine ayırdınız. Vitir namazı içinde bir çare arıyorken işte bu konu açıldı, öyle mi? Yetkiniz var mı? Adaletli oldu mu? Ama bak, ama sabah namazını 12'ye çıkarmıştınız. Yetkiniz yok. Bırakın, adalet vahye uygun hareket etmek demektir. Adalet, Allah'ın dediği ve peygamberin istediği gibi olmak demektir. Öyleyse yeniden okuyorum. Gizli ya da açık durumda, herkesin bildiği ya da hiç kimsenin bilemeyeceği bir ortamda, haşyet, yani Allah'ı öfkelendirmekten korkmak. Bir başka ifadeyle, ona saygıda kusur etmemek. İkincisi, fakirlikte ve zenginlikte tutumlu davranmak, yani orta yolu tutmak. Ve üçüncüsü, öfkeli anda da, sevinçli anda da adaletli davranmak. 348. Selâfetun yuhşarûne yevmel kıyâmeti mağlûletun mağlûleten eydihim ilâ a'nâkihim. El-emîru vel-qâti vel-arîf. La yekuffuhum min al-ghill illa al-'adl wa ja'iruhum fi an-nar ashadduha harran wa ab'aduha qaran. 3 kişi kıyamet günü elleri boyunlarına bağlı olarak haşredilecektir. Yani yeniden diriliş gününde, kıyamet gününde 3 kişi elleri boyunlarında Allah'ın huzuruna getirilecektir. 1. El-emiru, işin sahibi, yönetmen, lider, emir. 2. El-qadi, hüküm makamında olan, hayata hakim, hükmeden, davranışlara yön veren. Ve 3. Vel-arifu, bilen, uzman, yetkili kişi, işin erbabı. Onları İhanet edip zulmetmekten ancak adaletli olmak kurtarır. Eğer onlar adaletli davranırlarsa, ihanetten ve zulümden ancak o zaman kurtulabilirler. Onların zalim olanları cehennemdedir. Onun alevi, şiddetli, bölümleri kök söktürücüdür. Allah korusun. Öyleyse ben ne emir olmak, ne kadı olmak, ne arif olmak istemiyorum diye kaçalım mı? Gücünüz yeter mi? Yani ailenizde emir, bazen çevrenizde emir, ama bazen toplumda emir, hatta bir ümmette emir olmak size görev olarak Allah tarafından verilirse kaçabileceksiniz, öyle mi? Ama bir makam, bir mekandasınız ama imtihandasınız. Adaletli davranın. Allah çekemeyeceğiniz yüklemez ki, bunu bilirsiniz. Adaletten ayrılmayın. İşte o zaman elleri boynunda bağlı Allah'ın huzuruna götürenlerden olmaktan kurtulursunuz. Değilse, adaletten ayrıldınız mı, ihanet edersiniz, zulmedersiniz, hain olur, zalim olursunuz. Olsun diyemezsiniz çünkü bu tür olanların varacakları son durak, yarın gidecekleri yer cehennemdir. Cehennem gerçekten çok şiddetli ateşlerle dolu. Her bir bölümü, ucu bucağı her tarafı gerçekten çok çetindir, kök söktürücüdür. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.